Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Haftanız iyi geçmiştir inşallah.
Hamdolsun iyiyiz.
Dündü değil mi? Bugün de gerçi devam ediyor ama bitti, bugün bitti zannediyorum Mehmet abi. Kitap evet. Fuarı vardı.
Bugün bitti herhalde.
Bugün bitti. Gidebildiniz mi?
Gidemedik ama gönlümüz oradaydı. Siz oradaydınız dün herhalde. Büyük bir izdiham yaşanmış imza gününde.
Yok.
Ben öyle gördüm. Polis yolu kesmiş.
Doğru.
Ben öyle gördüm.
Çok çok farklı imza günleri vardı. Daha doğrusu imza için gelen yazarlar vardı. Doğrusu izdiham yaşananlar da vardı. Onları gördük. Fakat bizim camiadan diyebileceğimiz böyle gerçekten yazısının, sözünün kitlelere ulaşmasında fayda gördüğümüz insanların, büyüklerin, yazarların da aslında bazılarında
evet.
Güzel kuyruklar vardı. Ama kuyrukların kısmı azamı ilginçtir. Wattpad denen bir internet kitap platformunda kitabı çıkmış ve çoğu da 25 yaşını aşmamış gençlere aitti Mehmet abi. Bu çok ilginç bir vaka, bir olgu yani. Özellikle bunu böyle bir gözlemlediğim için paylaşayım istedim. Ve orada da yani saatlerce bekleyip çocuklar işte bir kitap imzalatmak için. Sonra şunu gördüm yani biraz şöyle araştırınca böyle bir internet üzerinde hikayelerini, kitaplarını yayınlayabileceğim bir platform var. Buraya insanlar giriyorlar. Daha çoğu genç
herkesinkini yayınlıyor mu?
Evet. Zaten şey gibi yani herhangi bir
serbest platform.
İnternet platformu gibi evet. Ya nasıl bir sosyal medya mecrasından hesap alabiliyorsunuz. Evet. Çok rahat oraya bir şeyler paylaşabiliyorsunuz. Bu da böyle. Girdikten sonra okuma sayıları ortaya çıkıyor.
Hmm.
Diyelim milyona varan insan sizin bölümünüzü ya da kitabınızı okuyor. Bunu da birkaç yayın evi böyle ilginç bir şekilde keşfetmiş tabiri caizse. Bu bir hakikaten önemli bir olgu. O kitapları basıyor. Oradan da ayrıca bir hem yazarı bir anlamda öne çıkartmış oluyor hem de o hani sanal ortamda çıkan toplumsal olguyu böyle bir tür kâra ya da şöhrete tahvil etmiş oluyor. Böyle yani önlerinde çocukların ki çoğu zaten kuyruğu oluşturanlar Blue Çağ'ına da yeni gelmiş.
Hı.
İşte 15 yaşını çok aşan yoktu yani 15-16 evet. Yaşlarında. Lise talebeleri o kuyruklarda böyle çığlıklarla bazen. Yani
kendiliğinden gelmişler yani
tabii.
Okulun organizasyonu değil.
Yok öyle bir şey.
Cumartesi güzel.
Okul organizasyonlarıyla, belediye organizasyonlarıyla gelenler zaten belli oluyor. Ama bu bir şey yani görülmesi gereken bir olgu. Sonra bir hafif araştırdım ne tür hani kitaplar yazıyorlar bunlar diye. İşte Karanlık Lise, Serseri Çocuk. Ondan sonra böyle bir hani kızların erkekleri, erkeklerin kızları yazdığı.
Hmm.
Böyle bir aykırı tiplerin özellikle hani lise çağındaki aykırı tiplerin daha çok böyle afiş edildiği. Ama son tahlilde her belki lise talebesinin de kendi hayatından bir şeyler bulabileceği kitaplar ve hikayeler.
Hmm.
Bunları basıyorlar ve bunlar da çok ciddi bir okuyucu kitlesine ulaşıyor.
Aşağı yukarı o kitlede bir homojenite var diyorsunuz değil mi? Benzer.
Evet, evet. Ya mesela üniversitede yok onların arasında.
Yok evet.
Genel liseliler.
Evet.
Bir de şey var belki üniversitelerin olduğu bir ikinci yazar tipi de böyle romantik efendim şeyler yazan tipler.
Hmm.
Allah var gam yok. Bu bizim zaten hep inandığımız bir şey. Allah da gerisini bırak. Ondan sonra biraz daha romantik diyebileceğimiz muhtevalar. O muhtevalarda da böyle bir tarafından kişisel gelişimle ilgili işte yıkılma, ayaktasın, sen her şeyi yapabilirsin tarzında bir tür hani batıdan bize devşirme
evet.
Böyle bir söylem var. Bir tarafından da sevginin o romantik tarafını böyle cilalayıp önümüze koyan bir şey var. Böyle bir birkaç yazar tipi var abi biz bu ikisine de girmediğimiz için.
Evet.
Böyle tanıdığımız geliyor bize de işte.
Şöyle o yani genelde bu vardır. Bu yani piramidin en geniş kapsamı bir takım şu ilgilerle iş yapar. Hatta bu Amerikalılar bunu iyi çözmüştür. Yani vizyona 3 tane film çıkarsa bir tanesi o genel kitle içindir. O milyonlarca seyredilir bilmem ne. Biraz daha aşağı yukarı daha ortalama bir film. Bir de çok böyle hakikaten entelektüel seviyesi olan bir şey çıkar. O da bilir herkes alıcısını. Bu normal bir şey. Yani böyle onlu yaşta çocukların 20 yaşa kadar gösterdiği ilgi. Sonra öteki biraz daha suya sabuna dokunmayan şeylerin gösterilen ilgi normaldir. Ama esas yine belki bakılacak, dikkat edilecek şey işte içinde bir fikir içeren, bir seviyesi olan, bunlara ne kadar ilgi gösterilip gösterilmediği veya bu ilginin artıp artmadığıyla alakalıdır. Ben aynı zamanda şunu da şahit oluyorum. Yani o tip kitaplara da ilgi var. Yani bizim o ya insana bir şey katan bir fikir kitabı olan o şeylere de üniversitelerin ilgi gösterdiğini görüyorum doğrusu. Buna öyle bir yüzlerce metre kuyruk gerekmez zaten.
Evet, zaten dediğiniz gibi kalitelinin alıcısı belli oluyor Mehmet abi. O kaliteliye yönelik de bir ilginin de hani kitle boyutuna taşması beklenmez zaten.
Beklenmez.
Beklememek de gerekiyor.
Tabii. Taştığı anda zaten yine o da magazinleşmiş olur.
Evet. Evet.
Ortalamaya doğru çekilmiş olur.
Evet.
Evet. Yeni yüksek başlayanlar fikir için derler hani bunu. Yeni başlayanlar için diye.
Evet.
Bir kavram vardır. Ben öteki kavramını anlatmıyorum tabii. Bilen bilir. Bunlara hitap eden bir vardır. Bu da alıcısı en kalabalık olandır.
Evet. Evet. Yani o noktada tabii bir kitap fuarının renkliliğinin, canlılığının, özellikle yeni başlayan markaların, mesela biz de şimdi Aşina diye bir
kitap. Aşina kitap evimiz var, Okur dergimiz var. Bunlar da hakikaten.
Bunlar yeni iki marka Mehmet abi.
Hem yeni iki marka, ben takip ediyorum tabii. Hem de bayağı bir ilgi de görüyor ve ciddi bir seviyesi de var.
Evet. Şimdi Aşina kitaplarını birazcık daha böyle o genç kitlenin işte biraz hakikati arayan okur noktasında daha bir yüksek beklentisi olanlara yönelik biz aslında çıkarttık. İşte Mehmet Dinç orada yazıyor. Rabia Brodbeck şimdi başladı.
Evet.
İşte bizim kitaplarımız var.
Siz yazıyorsunuz.
Süleyman Ragıp yazıcılarım var.
Siz üçüncü kitabı mı çıkardınız?
Yok, oradan ikinci kitabımız çıktı. Daha önce Erkam'dan çıkmıştı kitaplar.
Süleyman Ragıp. O da üçüncü kitabını mı
Süleyman
çıkardı?
Süleyman üçüncü kitabını çıkarttı.
İyi, güzel.
Bir şiir kitabı çıkartmıştı. Sonra en son kitabı da İnsan Mesafedir diye.
Evet.
Böyle biraz Süleyman'ın tarzı hafif böyle şey, gençlerin de nabzını tutacak şekilde böyle resimli roman tadında kitapları çıkartıyor.
Baktığınız hafif bir zaman, romantik tarafı var.
Şey tarafı var, o tarafı da var. Böyle bir kalbe sesleniyor, gönlüne sesleniyor. Evet. İyi yani Süleyman'a
bir
şey tutturdu.
Sizin nasıl bir kitabınız çıktı en son?
Benim Uyanın Rüya Vaktidir diye bir kitabım vardı.
O vardı.
Aşina'da. Şimdi Ben Demeyene Yol Açılmaz diye bir şey çıktı Mehmet abi. Ben Demeyene Yol Açılmaz.
Bu başlıkları da
yanlış
özellikle mi atıyorsunuz?
Öyle,
ki dikkat çeksin diye.
Evet, biraz öyle bir tarafımız var Mehmet abi.
Evet.
Yani Ben Demeyen, Ben Demeyi çok hoş görmeyen bir ortamdan geldiğimiz için.
Evet. Ve onu yani o başlığa bakıp kitabı alan sonra farklı şeylerle karşılaşıyor.
Tabii, dünyaya namaz kılmaya geldiğimizi görüyor mesela orada. Ben Demeyi de o şeye bağlıyoruz yine. Kalu Bela'daki hepimizin bir arada olduğumuz Cenab-ı Hakk'ın bize mülaki
bir irade gösterdik diyorsun. Evet, ona ben diyorsun aslında.
Evet, yani ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunda Kalu Bela dediler ki evet sen bizim Rabbimiz yani. Ben sen ayrımı ilk defa orada çıktı diye. Böyle bir yani alana böyle bir şeyimiz var. Hatta alana diye özellikle ifade ediyorum. Şimdi başladık bizim imzaya.
Dünden bahsediyorsunuz.
Dünden bahsediyorum. Evet. İmzaya başladık. Gelen giden oluyor. Dostlardan daha çok işte kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, tanıyanlar. Biraz da böyle köşeye, tabii bizim ilk yayın evinin ilk şeyi olduğu için köşeye konmuş. Yeri çok böyle hani herkesin ortasında bir yer değil. Dedim bunu dedim bu da bir şeydir yani bir dükkandır Cenab-ı Hak müşterisini gönderir inşallah. Biz vazifemizi yapmış olalım da dükkanı açtık. Ondan sonra ürünlerimizi belirledik. Allah müşterisini gönderir diye öyle bir dua ile.
Gönderdi mi?
Oldu bir şeyler hamdolsun Mehmet abi.
Güzel.
Elhamdülillah. Yeni yayın evleri gördüm açılmış. Mesela şey bana ilginç geldi. Şimdi hep böyle eskiden beri bazı bankaların böyle kültür
evet.
şeyleri kurup.
Hala var.
Evet evet. Çok da güzel kitaplar ya da güzel bir muhteva ile kendine ait bir mecra içerisinde Türkiye'nin o fikri gelişimi, uzun vadeli böyle bir transatlantik ben okyanusta seyri gibi onu görüyorum. Yani bu böyle hemen bir anda yol almaz ama yol aldığı zaman da çok uzun mesafeler alır. Öyle bir tarzda çalışan banka yayın evleri var. Ciddi ve nitelikli işler yapıyorlar kendi çaplarında. Bu zamana kadar neredeyse 20 sene olmuştur böyle katılım bankaları dediğimiz.
Evet.
Onların da yavaş yavaş bu işe girmeye başladığına dair. Mesela Vakıfbank.
Vakıf katılım.
Onların bir VB markasıyla 15 kitaplık bir seri başlattıklarını gördük. Böyle güzel ciddi bir yayın
okumuşlar. Yeni telif eserler.
Tabii bizim sizin de tanıdığınız dostumuz Tarık Çelenk.
Evet.
Onun başına geçmiş.
Ha öyle mi?
Evet evet.
Ne güzel.
Ya, güzel bir faaliyet olmuş o. Dolayısıyla 15 kitaplık. Baktığınız zaman kitaplar da böyle Allah Allah neler varmış bu dünyada dedirteceğiniz tarzda kitaplar. Böyle biraz entelektüel yani. Hani yeni başlayanlar için değil kesinlikle.
Hay Allah.
Ortadakiler için de değil. Ben biraz ortadayım diye düşünüyorum kendimi.
Tam o zaman biz de hani
bizim için
ya
bile
o tarafa gidemiyoruz. Bu tarafta çok ifrat tefrit gibi mi diyorsunuz yani?
Yani böyle ilginç kitaplar vardı.
Ne güzel.
Borsa Risalesi mesela benim ilgimi çekti. Abidin Paşa diye bir paşanın Borsa Risalesini. Zamanında borsa ile ilgili bir şey yazmış.
He.
Böyle o hakikaten güzel bir kitap.
Güzel ne güzel. Böyle, ama böyle bankacılık biraz falan mı
yok,
ilgili?
Yok,
finansla
yok,
mı ilgili?
Tersiz. Resimle ilgili var. He. Efendim tiyatro ile ilgili var. Hikayeler var. Mesela hürriyetini basmışlar. Tam metin. Namık Kemal'in. Yani iki cilt böyle baktığınız zaman çok da güzel.
Evet.
Baskısı, kalitesi, estetiği önemli yani.
O zaman ben oradan çıkartacağım kitabımı. Siz çıkartmadınız benim kitabımı.
Mehmet abi siz tabii kitabınızı bize satamadınız abi ya.
Evet.
Bize ben satamadınız kitabınızı.
Evet.
Biz almaya niyet etmiştik
ben
ama.
Ben Tarık abiyle bir görüşeyim.
Tamam iyi olur.
Seviyede oraya uygun gibi anlattığınıza
öyle
göre.
Öyle mi? Evet, oo, evet. Çok güzel. Ben tam tersi o Blue Çağ'ındaki çocukların
yok
böyle
canım ne Blue Çağ.
Alışan böyle bir lise tadında kitap yazarsınız diye düşündüm.
Onu yazayım ben hemen bir günde yazarım. Onu yazmak zor değil. Evet. Ama şey olmaz yani. Bu sefer seviyeyi yukarı taşımak zor olur.
Yani biz yazılanın öbür tarafta önümüze tutuşturulacak eyvallah, olan kitabımızın eyvallah. Bir parçası olacağını eyvallah. Düşündüğümüz için böyle inceleyip sık dokuyoruz. Ben o noktada evet. da hakikaten böyle ocağında yetiştiğim Erkam Yayınları'nın, Altınoluk dergimizin tabii. ben büyük bize o kalem terbiyesi noktasında ciddi katkı sağladığını tabii, düşünüyorum tabii. Mehmet abi.
Ben, o iki türlü katkı sağlar yani. Buradaki katkı mühim değil. Ben bazen popüler şeyler ömrü bir mevsimliktir yani. Bir iki ay sonra biter yani. Fakat öyle şeyler vardır ki işte diyelim ki o vakıf katılımdan çıkan eserler değil mi? Bak 150 sene sonra tekrar ya 100 sene sonra tekrar insanların
evet.
Ilgisini çekiyorsa mesele budur zaten.
Evet.
Kadime ne kadar yaklaşırsanız o kadar da sürekli olursunuz.
Kadim kelimesinin anlamı ilginç Mehmet abi. Tekaddüm etmek, öne geçmek anlamına geliyor. Hmm. Dolayısıyla kadim dediğin zaman bir hani eskide kalmıştan daha ziyade bugün geçerliliğini devam ettiren, öne geçen anlamına.
Tam da o zaten. Yani hiçbir zaman arkaya düşmeyen demek.
Düşmeyen, evet.
evet yani, daha evet. doğrusu.
Hep yani hep güncel olan evet, yani. Hep evet. böyle bir şekilde gündemde
zamanla
tutması gereken.
Zamanla yıpranmayan demek.
Yıpranmayan. Yani, zamanın,
evet.
doğru aynen. Zamanı aşmış.
Aşan bir şey, evet. Çünkü zamanı zamansız ve mekansız bir şeye atıfta bulunuyor.
Evet. Bir de geçen yine bir mahfilde konuşuluyordu. Çok böyle ilgimi çekti. Mesela cet kelimesi. Yani dede, aba, ecdat deriz ya.
Arapçadır değil mi?
Cet. Tecdit de oradan geliyor Mehmet abi.
Tecdit,
yani
evet.
aslında tecdit yenilenmek cetle ilişkisine aslında dedenin ortaya koyduğu şey yani. Bir anlamda eskiye bağlı olarak yine geçmişin geçmemişin daha doğrusu geçmemişin bir anlamda ortaya koyacağı şey. Dolayısıyla yeniliği de ancak cetler yapabilir veya onlardan ancak ilham alarak ortaya koyabilirsin.
Yani diye. Bu aslında bir kendini tekrar etme var bunun içinde. Tenakuz gibi görünüyor. Geçmişte kalmış ama o geçmişin geleceğe taşıma meselesi var.
Yani geçmişte kaldığı düşünülen aslında kadim olanın günümüze uyarlanması meselesi tecdit.
Tecdit de biraz insani boyut da var. Demin söylediğimizde biraz daha ilahi bir boyut var. Hmm. Yani kadimde. Tecditte ama sanki böyle ben ayetin şeyini gibi anlıyorum onu, tefsiri gibi her an yeniden yaratılmaktayız. Hmm. Yani bu geçmişte genetiğimiz devam ediyor. Hatta böyle bir program vardı bu National'da mı ne? Böyle insanların nasıl eski şeylerden o genetik faktörlerin nasıl geçerli olduğunu anlatan bir şey. Yani biraz da onu anlıyorum ben bu cet ve tecdit meselesinden yani. Evet, evet.
Yani aslında hiç değişmeyen bazı şeyler var.
Evet, evet.
Değişen de çok şeyler var. Bizim işte Batı ile belki farkımız da o. Batı o değişenlere çok takılıp her şeyin bir şekilde değişebileceğini söylüyor.
Kendini yeniden uyarlıyor.
Evet, evet. Biz yalnız biraz sanki tamam değişmeyenlere odaklanalım fakat o değişimi de
görelim
yani. Onu birazcık ıskalamayalım diye. Belki
ya mesela hocam lazım. Ben size bir şey söyleyeyim. Burada da bazı konuşmaların içinde de geçiyordur. Mesela namaz ritüeli diye kabul edilen bir takım kişiler tarafından bizim de bir ibadet olarak kabul ettiğimiz şekli şemali değişiyor mu hocam?
Efendimiz nasıl kıldıysa
öyle. O kadar yani mesela oruç. Oruç da değişmiyor değil
aynen,
mi?
Haç aynı.
Aslında güncel bir tartışma tam bu. Yani bu ezan Türkçe mi olsun, ibadet Türkçe mi olsun meselesi de. Biliyorsunuz Amerika'da bu Amerikalılar bir defa daha konuşmuştuk. Böyle onların da tam böyle bir kökten gelen bir İslam düşüncesi olmadığı için yeniden bir takım şeyleri keşfedelim. Kendimize uyarlayalım sahikiyle. O Malcolm X zamanında herhalde Malcolm X'ten önceki zamanda Elijah Muhammed böyle bir takım şeyler başlamış. İşte biz de mesela Ramazan'ı aralığa Noel tatiline fixleyelim. Hem günler kısa hem de tatil zamanı zaten. Yani çünkü öteki türlü ay zamanına göre yerinde durmuyor Ramazan. Evet. Bir kışa geliyor, bir Temmuz'a geliyor vesaire. Ya onu fixleyelim demişler. Sonra mescitlere böyle biraz daha sıra koymuşlar. İlahi falan şeyi gelmiş. Yani biraz daha bakıyorsun iş başka bir boyuta doğru taşınmış. O değişmez bir şey.
Aklileştirmişler yani kendilerini.
Oruç değişmez. Namaz değişmez. Aslında bugünkü mücadelemiz de bizim bu gelenekselcilik falan filan hikayesiyle budur.
Evet, evet.
Budur yani. İnsanlara bakıyorsun ya bu böyle olmasa da olur ya şu şöyle olmasa da olur ya nereye kadar neyi değiştirebilirsin kardeşim? Hadi takkenin şeklini değiştir. Takken Çin'de de yapılıyor bilmem ne kumaşından da olabilir ama secdenin hali şekli değişir mi ya?
Evet.
Namaz değişir mi ya? Teravih işte çok üstünde tartışılan teravih noktasında. Yani teravih değişir mi? Peki tamam 8 kılarsın, 20 kılarsın vesaire. Ama yani bu bir devam eden bir şey haline gelmiş bir ibadette bir değişme olmaz. Zekatta miktar değişir, oran değişmez mesela.
Evet.
Gibi.
Evet, evet. Yani neyin değişip neyin değişmeyeceği de belli aslında.
Bellidir onun. Tabii.
Evet. Fakat şöyle bir şey var ki Mehmet abi hiç değişmiyor. O da insanın bu tür şeyleri değiştirme isteği.
O zaten.
O da aslında içindeki... O karanlık tarafla alakalı bir şey yani.
Hocam ben burada değiştirmeye şöyle bakarım. Yani artıya mı gidiyor eksiye mi gidiyor?
Evet.
Yani bir adam ya 5 vakit namaz üstümüze farzdır. Allah bunu söylemiştir. Ama ben buna teheccüd eklerim. Ben buna efendim evvabin eklerim. Ben buna kuşluk namazı eklerim diyorsa ki bunu farz olarak da tutmadan bunu yapıyorsa çok güzel bir şeydir. 5'ten 8'e çıkıyorsa ama 8 zekat farz olmadı. Onu ayrımını da biliyorsa ama bir adam gelip 5 vakit namaza ya aslında 3 vakitti derse orada tehlike çanları çalar zaten. Hmm. Nereye çekiyorsun? Bunu evet. Teravide de konuşmuştuk değil mi? Yani evet sen ya hiç kılmayacaksan bir 8 kılayım diyorsan güzel bir şeydir ama her gün 20 kılan bir adam ya bundan sonra da ben 8 veya 2 kılayım derse bu da çok da olumlu bakılacak bir şey değildir. Yani burada suyun boş veya dolu tarafını iyi ayırt etmek lazım.
Evet. Şimdi Mehmet abi bir de tabii şey de var. Bu insandaki bu değişme, değiştirme eğilimlerinin bir tarafı öyle. İnanma ihtiyacı hep baki.
Evet.
Bir şeylere inanıyorlar. Fakat bunun hani işte 1500 sene önceki artık geri kalmıştır. İşte 70 sene önce ortaya konan bazı şeyler vardır. Bunlar biraz daha böyle efendim daha moderndir. Ona inanıyoruz.
Burada ama 70, 80, 100, 150 Bu da bir geri gitmek bu manada. Bugün var yani şu anda.
Evet.
Zaten bizim tutkun olduğumuz şey onun 1500'de, 70'de, 80'de, %150'de değişmeyen bir şeye iman etmişiz kardeşim.
Evet, evet,
yani
evet.
Mesele bu zaten. Yoksa bugün koyduğum bir şey yarın yine değişecek. Ne evet. oldu pozitivist bir 1900 yılı başında Machiavellist bir yaklaşım. Bugün gelmiş millet o adamlar,
kaotik
onu
sağlayan
evet. adamlar gidiyorlar.
Evet.
Hindu dağlarında şaman bilmem ne arıyorlar. Kendilerine rahip
evet.
arıyorlar.
Evet, evet.
Yani.
Evet. Telakkiler değişiyor sürekli ama evet. insanın o noktada arayışı bitmiyor Mehmet abi. Şimdi geçenlerde konuşmuştuk hani son gençlik araştırmasında deizmle ilgili
evet.
oranlar biraz düşük çıkmıştı. Böyle bir inanma ihtiyacı noktasında ciddi bir şey var. Fakat teknolojinin şu anda özellikle gençler bağlamında ortaya koyduğu bir şey var ki baskınlık. O baskınlık hani bu tür bir ihtiyacın görülmesine bile sanki engel oluyor gibi yani. Hani şimdi insanda inanma ihtiyacı var diyoruz.
Evet.
Sizin zamanınızı, bütün o efendim beş duyunuzu o kadar böyle kontrol altında alan ve bir takım yeniliklerle sürekli yeniliklerle, keşiflerle, heyecanlarla, hep onu tahrik ederek ortaya konan bir hayat tarzı var ki siz böyle başınızı kaldırıp da ya ben ölüp gideceğim, sonrası ne olacak, sonrası var mı gibi en temel, en efendim klasik soruları cevaplayamaz hale geliyorsunuz. Mefluç evet. ediyor. Yani şimdi bazen sansür nasıl olur Mehmet abi? Adamın kulağına tıkarsın ya da konuşacağı ağzını kapatırsın.
Evet.
Sansür olur. Bir ikinci sansür de herkese konuş deyip esas duyulması gerekeni o arada efendim duyulmaz, işitilmez hale getirmek meselesidir.
Evet, evet.
Biraz sanki son dönemde mecraların bu kadar artması, teknolojinin bu kadar üzerimize böyle bir dönem siz hani diyorsunuz ya pozitivizm diye. 100 sene önce bilim bunu da çözecek.
Evet.
Mottosunun yerini şu anda teknoloji buna da çare bulacak. Teknoloji bunu da halledecek noktasına geldi şimdi.
Evet.
Ve genç neslin önündeki en büyük ben tehlikenin hakikaten o sanal dünyanın, kare dünyanın, hani küreselleşen dünya diyoruz ya. Ona Nazif Hoca kareselleşen dünya diyor. Yani ekranlar kare.
Evet evet.
İşte o kareselleşen dünyada o kadar böyle ardı ardına ve harikalar oluşturan bir takım böyle yenilikler önümüze konuyor ki. İşte diyelim Sony şimdi bir şey üretmiş lens. Lens kayıt yapabiliyor. Bir göz kırpmasıyla kayıt harekete geçiyor. Evet. Bir göz kırpmasıyla duruyor. Peki oradaki kamera diyebileceğimiz lens enerjisi nereden alıyor? Yine göz kırpmalarından alıyor. Onların böyle bir oluşturduğu elektrik akımını depoluyor ve kayıt yapıyor. O kaydı siz kendiniz izleyebiliyorsunuz. Şimdi hani cyborg diyorlar. İnsanla makine karışımı bir varlık. Oraya evet. doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Çipler konacak. İşte Google'ın gözlüğü çıkmıştı. Bir tarafımıza belki bir şeyler konacak, edilecek
falan.
Ama
yok, onu da konuştuk geçen hafta biz. Caiz değildir dedik. Vücut bütünlüğünü bozan hiçbir şey caiz değildir. Sen çip taktıramazsın hocam, caiz değildir. İlahiyatçılar baksın istiyorlarsa.
Şöyle bir şey, mesela senin kan basıncını, kalp atışını, vücudundaki değişimleri takip edip anında doktorunla paylaşıp doktorundan bir SMS almak. İşte Mehmet Bey şu anda tansiyonunuz düşmek üzere. Hemen bir tuzlu ayran için veya tam tersi neyse. Böyle bir şeyi almak istemez misin Mehmet abi?
Bak hocam, eğer bir tansiyon hastasıysan ben aynı şey, kalbine pil taktırır mısın durduk yere daha iyi çalışsın diye? Niye taktırırsın? Eğer bir rahatsızlığın varsa, bir ritim bozukluğu
işte.
Bak, ritim bozukluğu varsa gider taktırırsın. Sen şimdi benim 10 kilo fazlam var. Ben gidip mide ameliyatı olur muyum?
Kelepçe taktırıyorlar.
Ya 10 kilo fazlan var diyorum. 5 kilo fazlan var diyorum. Kelepçe taktırır mıyım? 60, 70, 80. Yani bunu artık baş edemeyecek hale gelince bu olur. Yani icbar noktasında olur. Durduk yere çip mip takılmaz ama sağlık olarak bu gerekiyorsa bu yapılır.
Tamam ya,
onu
adamı,
söylüyorum.
Adamı şimdi normalde takip etmek gerekiyor. Belki hastalığı gerçekten kendisi bilemediği
bir... Tamam, o hazik bir doktor, imanlı bir doktor bunu yap derse yapmak lazım. Ben herkesin dediğini de uygulamamak lazım. Evet. O anlamda söylüyorum. Bir hastalık bunu gerektiriyorsa tamam yap, ama durduk yere de bunlar yapılmaz yani. Vücuda bir şey takılacak falan. Hatta apandistin patlamadıysa alındı mı? Hepimizde apandist var. Ben oldum mesela apandist ameliyatı, ama şey haline gelmişti, aldılar. Bademciğini aldılar. Ama durduk yere bademcik alınır mı? Durduk yere apandist alınır mı mesela? Anladın mı?
Yani orada şimdi şey var tabii. Belki diyecekler ki öngörmek için biz bunu yapacağız. Kanseri şimdi...
O başka, anladım. Onu anladım ama bu estetik manasında düşünsen.
Hayır hayır, estetik falan değil hadise. Kanser son ana kadar tespit edilemiyor. Başlangıcında tespit edilse fena mı olur?
Çok iyi olur.
Tamam, bunu da çiple yapsak ne olur?
Takalım çip kanser şeyle. Çip mi takalım kansere?
Yani şöyle için. Çip takıyorsun. Çip senin bütün aslında vücudunla ilgili her türlü gelişmeyi takip ediyor. Bu fena mı yani?
Ya tamam, taktır sen, ben senden sonra taktırırım. Bakayım sen nasıl duracaksın. Bu
burada biraz şey Mehmet abi, o kural işlemiyor işte. Tecdit lazım Mehmet abiciğim.
Evet.
Kadimi atlamayalım ama tecdit de yapmaya
bak,
razı olalım.
Eskiden böyle hani yine gelecek tereyağı zararlıydı bilmem ne, en sonra
değildir
faydalıydı.
Değildir tereyağı zararlı.
Bu tıba da bu kadar güvenme hocam yani.
Güvenmiyor. Evet. Yok canım, yok zaten tıbbın.
Bugün öyle... başka bir şey taktırır, yarın başka bir şey taktırır tabii, tabii. Yani.
Tıbbın iddiası da zaten yani sonuçta hasta, yani vücudun bir şekilde kendi kendine hastalıklarla mücadelesi noktasında ona yardımcı evet. olmak yani.
Doğru.
Evet.
Yani hani şöyle hocam, kilo alıyorsun. Bak şimdi şöyle bir ya, şey çıktı.
Onu ben tabii tasvir etmiyorum.
Olur mu böyle
olur
bir şey ya?
Olabilir mi? Tabii canım ya.
Evet.
Yani zaten yani çok böyle düzgün olmayan bir hayat tarzını getirmiş olduğu bir efendim sapkınlığı veya bir şekilde bozukluğu sen gidip başka bir türlü yine bir bozukluktan.
Bak bugün tehlike ne biliyor musun hocam? 80-90 kilo olan normal çocuk, yani normal derken biraz kilolu çocuklar. Ya 130-140 kilo olayım sonra nasıl ameliyat olurum moduna geçiyorlar bugün.
Ya evet.
Yani o kötü olan o adam ya 10 kilo vermeye çalışacağını 20 kilo daha alıp ameliyatla normalleşmeye çalışıyor. Aslında normalleşmiyor.
Yani aslında hayat tarzını değiştirmesi gerekiyor.
Evet.
Ona göre yemesi gerekiyor. Evet. Ona göre efendim hareket etmesi gerekiyor ama kimse o noktada hazzından fedakarlık, konforuna fedakarlık yapmak istemiyor. Efendim hayrola birazdan devam edecek. Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle saygıyla tekrar selamlıyoruz. Hayrola devam ediyor. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Birinci yarıda kitap fuarından girdik. Teknolojiden çıktık. Ama teknolojiden çıkmayalım Mehmet abi.
Çıkmayalım mı?
Çıkmayalım. Çünkü teknoloji hakikaten zamanımızın en dikkat çekici olgusu.
Doğru.
Ben şunu aslında biraz önce açmaya çalışmıştım. Çok muvaffak olamadık. Yani biz nasıl olacak da bu teknolojinin sihri ve büyüsü altındaki bu nesillere esas sorunun, esas sorulması gerekenin işte bu kadim sorular olduğunu nasıl fark ettirebileceğiz?
Hocam orada da söylenecek, uğraşılacak çok şey var. Doğrusu her şey her yüzyıl belki yeni meselelerle ortaya çıkıyor. Zaten böyle de bir şey vardır ya, yüzyılda bir böyle bir çığır açılır. Hani bu dini olarak da böyledir yani.
Orada müceddit lazım. Evet, müceddidi müceddit Kabe İmam'a açıkladı mesela, geçen hafta.
Kimmiş?
Veliaht Prens'miş.
He.
Ya bu da ilginç bir şey oldu ya.
Evet. Kabe İmamı yerini garantiye almış o zaman.
Kabe İmamı da Südeysi. En meşhur Kabe İmamı.
Evet. Fark etmez hocam yani kim olduğum önemli değil. Mesela hakikati söylemesi.
Evet. Hakikati siyaset, mi söylemiş abi?
Siyasete çok bulaşmasın Südeysi. Kadim olana gitsin.
Kadim olana.
Evet.
Peki.
Biz de böyle Kabe İmamı'na bile akıl veriyoruz. Yok. Geldiğimiz noktayı düşün.
Yok yok. Kabe İmamı'nın bile böyle bizim şurada...
Evet.
İkimizin Mehmet abi ya bu kadar da olmaz dedirtecek tarzda konuşması.
Evet.
Yani.
Ama onların adetidir bir şekilde. Yani siyasete müdahil olurlar ve sanki bir Müslümanların,
yani tam da bu tecdit
meselesi halifesi havasında
yani.
Şey söyleyebilirler. Ama o zaten son yüzyılla beraber elden gitmiş bir şeydir. Yeniden sahibini beklemektedir. Herkes kendi makamından konuşsun bence. O şeyler bile dinlemez. Orada normal işi bilenler bile dinlemez.
Ve işin ilginci Mehmet abi, biz bunu New York Times yazmayınca öğrenmiyoruz yani.
Evet. Zaten New York Times yazsın diye söylüyor adam. Senin öğrenmen çok da mühim değil. New York Times öğrensin diyor.
Evet, ama bu Kaşıkçı cinayeti o projeyi de
yavaş yavaş bizim söylediklerimiz ortaya çıkıyor Lütfi Hocam.
Öyle mi hocam? Tabii. Peki ben çok fark edemiyorum sizin tabii büyüklüğünüzün.
Estağfurullah, biz burada konuştuk işte, bu bir kurgudur dedik. O nişanlısından vesaireye kadar böyle bir planın parçası gibi görünen şeylere
dikkat çektik. Nişanlısına biz birazcık hatta böyle bir hafif ya bu kim falan dedik ama nişanlısı aslında bir Türk kızı olarak onu işte yüceltiyor. Bir yani, Türk kızı olarak
yok,
diyorlar
şey orada yaptılar. Orada da birçok şey çıkacaktır. En son ben tahlilde aslında şey yapmıştım size.
Öyle
bir
mi?
Mesajla ilettim ben
onu.
Ben
onu işte alamıyorum Mehmet abi. Yani.
Yok hayır. Ben bir WhatsApp mesajında o hadisenin.
Ne demiştiniz? Ben hatırlayamadım şimdi.
Şeyini söyledim, ben size WhatsApp mesajı attım. Dedim bak bu cinayet, savcı geldi giderken bir sürü baklava götürdü, kuru yemiş götürdü, pastırma götürdü. Ben söyledim bu adamı götürüp pastırma yaptılar da savcı da geldi, en son delilleri aldı götürdü dedim.
Tamam peki.
Ben hatırlamıyor musunuz siz?
Tamam şimdi hatırladım, doğru.
Evet.
O şeyle irtibatını kuramamıştım da sucuk pastırmayla işte, evet, Kayseri'li
evet.
Olunca.
Evet. Tabii. En kolay nötrlüze etmenin yolu bu. Kimse de sordu mu ne götürüyorsun sen diye.
Evet.
Ya hatta şaşırdı insanlar. La savcı niye bu kadar eşyayla döndü falan. Bundan da şüphelenmek lazım. Hiç kimse aramadı mesela o eşyaları.
Böyle diye. Bu Kayseri'nin pastırmasına halel getirmez mi ya? Şimdi siz bu kadar konuşuyorsunuz pastırma falan filan diye. Ya bir Kayseri olarak yakıştı mı şimdi size yani?
Hocam şöyle bak, kaşıkçının da aslı Kayserili. Adamı aslına döndürdüler yani o manada.
Yok olurmuş.
Tabii.
Yani sizin şimdi bütün o pastırma camiası, ben evet. Öyle ifade edeyim. Yani hep böyle aslına mı döndürüyor insanları?
Hayır.
Pastırmaların şimdi meşruiyeti şeye girdi Mehmet abi.
Hocam bak.
Tehlikeye girdi.
Bazı şeyler böyle işari manada bir takım şeylere dikkat çekilir. Anladın mı? Kayseri her zaman önemli bir yerdir. Bak İngiliz kraliçesi hiçbir yere gitmez, kadın geldi bak. Şu cinayette İngiliz'in de rolünü anla sen yani. Burada niye İstanbul'da yapılıyor hadise? Bir manası var değil mi? Bir işaret yok mu burada? Pastırmada da böyle bir işaret vardır yani. Eğer öyleyse bak o zaman içinde ortaya çıkacak.
Evet abi, pastırma niye icat edilmiş bir ürün sizce? Etin kalıcılığını sağlamak için değil mi?
Hayır.
Ne peki?
Efendimizin bir işareti var. Ben kuru et yiyen bir annenin evladıyım diyor değil mi?
Evet.
O kuru et pastırmaya matuf bir sünnettir yani.
Abi sen var ya, bu Kayserilikten çık bence ya.
Ya bu, kardeşim.
Ya demelendikçe batıyorsun. Ya kuru et orada bir metafor. Ne metaforu? Yani şey bir yani mütevaziliği gösteren bir
ya
şey.
Bir
ya pastırmanın kilosu ne kadar
bir
ya?
Bir dakika ya kardeşim, mesele o değil.
Mesela
sen
o.
Şimdi inceliği anlamadın. Kuru pastırma nedir? Kurutulmuş ettir ya. Bak bunu bir
tamam, kurutulmuş et.
Ben bir pastırmacı olarak bunu yaparken ya bu peygamberimizin bir sünnetidir diye yapsam sevaba girmem mi? Niyetler amellerden hayırlıdır. Bak niyetim böyle olsun, amelim de böyle olsun.
Ona göre ya, de fiyatını birazcık az tutun kardeşim.
Ya kıymetli şeyin fiyatı üstündür. Mesela acı ve hurması niye pahalı? Evet.
Az diye.
Az diye değil. Peygamber onu övmüş. Anladın mı?
Evet.
Bak hocam fakat, bak büyük düşün.
Kuru hurma kuru et gibi. Yani değeri düşük. Onu yiyenler de mütevazi insanlar. Çok böyle varlıklar olmayan insanlar.
Tamam.
Arabistan'da da esas Arapların yediği yaş hurma değil mi?
Bak hocam.
Ya da yeni kesilmiş taze et. Çünkü o sıcakta Mehmet abi muhafaza etmek zor.
Hocam,
ancak zengin yapabilir bunu.
Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun?
Ben şunu diyorum bak. Pastırmayı böyle kuru ete bağlamak böyle astronomik.
Ben
fiyatlı.
O niyette yiyorum. Allah Allah her
Allah
şey.
Allah mübarek olsun. Bir şey demiyorum.
Sen de öyle ye.
Tamam peki.
Bak çok şimdi güzel. Bir de bir şey daha söyleyeyim.
Fakat sen bir de onu şeye bağlıyorsun.
Bak
şimdi.
Maddi tarafına gidiyorsun sen. Maddi tarafa gitme. Bak sen, ben sana bir şey söyleyeyim.
Ya kaşıkçıyla pastırmanın ne alakası var?
Ya abi? Kardeşim ya işte böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz biz de.
Çok yavrum.
Bir sürü adama sen inanıyorsun orada. Yok asitte eritildi, yok Belgrad'a gömüldü, yok parçalara ayrıldı. Ben de beni bir senaryo söyledim.
Peki.
Aa,
tamam. Ama pastırmayı şaibeli hale soktun sen şimdi Mehmet abi.
Niye pastırmaymış?
Ya pastırma neden yapılıyor acaba şimdi? Herkes düşünüyor. Kayseri ile ilgili zaten böyle bir şaibe vardı. Pastırma neden yapılıyor?
Evet, neden yapılıyor?
Şimdi kaşıkçıyı da soktun, insanı yani, da soktun işin içine.
Ya hayır şimdi ben onu söylemedim.
Yam yam yam alemi yok bence.
Zaten kaç tane kaşıkçı var ki yani şeyi karşılasın. Olmaz.
Peki olmasın.
Bak,
sen onu boş ver abi. Boş ver.
Mescid-i Nebevi'de.
Evet.
En kıymetli namaz kılınacak yer neresidir? Böyle insanların izdiham bir anda doldurduğu.
Suffe, ashab-ı.
Ashab-ı Suffa'dır, Ravza, değil mi?
Cennet bahçesi.
He, ashab-ı Suffa'nın yeridir aslında, evet. Orası. Ashab-ı Suffa'nın özelliği ne?
Hep orada kalıyorlar.
Ama ne özelliği?
Fakirler. Diğer...
Hah, bak şimdi. En fakirlerin o gittiği, oturduğu yere şimdi insanlar yarışıyor birbirleriyle ve şöyle de bir şey vardır. Mesela adam oturur, sen öyle yer bakayım ya falan dersin. Adam seni çağırır orada.
Kendi yerini verir.
Para ister bir kısmı. Ha, orayı şey yapar sana. Yani böyle 20 riyal falan verirsin. O sana yerini verir. Bu da bir şey.
Ya burayı da paraya tahvil ettin ya. Helal olsun.
Bak şimdi ben ya. Bir şeyi söylüyorum
Allah
sana.
Allah.
Bu Ashab-ı Suffa'nın fakirlerin oturduğu yer bugün milletin kapışamadığı bir yer haline gelmiş. Neden? Peygamber orada diye. Bak anladın mı? Mesele bu. Bunu anla.
Kuru etten pastırmaya geldin ya.
Evet.
Sen Ashab-ı Suffa'yı da paralı tribüne döndürdün.
Hayır.
Yani. Hakikaten.
Eskiden doğru, en fakirlerin zaten... oturduğu yerin şimdi insanların büyük bir ilgisine mazhar olduğunu anlatıyor.
Locadan seyrediyordun değil mi, evet. Maçları da zaten?
Bilmiyorum öyle bir maçla, evet. Ne alakası var, evet, bunun, evet. Canım?
Yani Suffa'yı da locaya döndürdün ya, helal olsun Mehmet abi. Neyse biz şu esas sorumuza gelelim. Nasıl olacak da bu gençlere biz bu şeyi...
Bu hocam buradaki mesele şudur.
Bak, sihrinden kurtaracağız.
Bak ben şunu biliyorum. Mesela zaman içinde daha da ortaya çıktı. Mehmet Dinç hocamız da hakikaten bu işleri...
Şu an Avustralya'da, evet, eğitimine devam ediyor.
Yorkyos'ta bekliyoruz gelmesini.
Hakikaten Mehmet abi o da ilginç bir şey. Geçen bir tweet atmış, çok hoşuma gitti. Daha doğrusu tweetlerini izliyoruz da takip ediyoruz Mehmet abiyi. Bir kere Mehmet Dinç hocamızın yani psikolog olarak böyle bir... Hani eğitimin sürekliliği noktasında hala böyle bir kendini yetiştirmeye yönelik, evet, çabasını takdir ediyoruz. Maşallah.
Tabii,
tebrik
maşallah.
Ediyoruz. İslamofobi ile ilgili bir şey atmış. Diyor ki burada diyor tamam diyor ciddi anlamda böyle bir düşmanlık olabilir. Ama helal market kapanırsa marketlerin helal kısmı var. Hani koşer gibi yani.
Hı.
Helal marketi kapanırsa Müslümanlar burada daha zor duruma düşerler diye özellikle helalden alışveriş yapan batılılarda görün diye bir tweet paylaşmış. Hmm. O da benim çok hoşuma gitti yani.
Evet.
Böyle tipler de var yani.
Var
güzel.
Yani o maşallah. Da var. Mehmet Dinç Hoca bundan daha 10 sene daha evvel de bu internet bağımlılığını mesele yaptı, bir kitap çıkardı.
Doğru.
Kimsenin daha bu işlerden haberi yokken şunu işaret etti aslında. Bakın bu ciddi bir bağımlılıktır. Bu beyni etkileyen bir şeydir.
Doğru.
Kimyasal olarak beyin salgısı bir müddet sonra değişiyormuş. Bu internet bağımlısı olan insanlarda. Onun için adam şeyden uzak duramıyor. Bu oyun da olabilir. İşte Twitter'da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Beyin başka türlü salgı istiyor. Aynı bir sigara gibi, aynı bir uyuşturucu gibi. Ona girmeden o salgıyı vermemeye başlıyor. Hatta bunu işte o kortekste falan açıklıyorlar. Şimdi herkes konuşuyor bunu.
Tabii ekran fotoğrafı şeyini çekiyorlar, evet, resmen,
evet,
görüntülerini.
Aynı onun o salgıyı verdiğini işte vesaire. Ha şimdi bu nedir hocam bak. Bu beyin dediğimiz hadise ele geçirilebilir bir unsuru var, tamam mı? Mesele bence beyindeki o şeyle nasıl mücadele edeceğiz? Orada yine bir işaret var bize. Kalp diyor hocam, bak kalp. Öyle bir et parçası vardır ki vücutta.
O iyi olursa bütün vücut
iyi olur. Bak kalbi muhafaza. Kim bize kalbi muhafazayı öğretiyorsa, kim bize kalbi doğru yere odaklamayı öğretiyorsa kalp beyni de değiştirecektir. Tamam mı? En son kale kalptir.
Tamam. Ben de öyle bir kitap yazmıştım. İnsanlığın Son Adası diye bir kitap, bir makale güzel. Yazmıştım. İnsanlığın Son Adası kalptir. Ama gel de sen şimdi bu çocuğa, bu gence kalbin böyle bir ihtiyacı olduğunu söyle.
İşte oradan başlamak lazım.
Evet.
Tamam mı? Biz bazen mücadeleyi diyelim ki ya bu ekran bağımlılığı var ya. Biz ne yapalım? Bunlar kadar güzel bir oyun çıkartalım. Çocuk onu oynasın.
Aynı yerden aslında buluyorsun.
Ha. Diyelim ki İstanbul'un fethiyle ilgili bir şey yapalım da onları oynasınlar vesaire. Hmm. Ya o değil onunla mücadele yolu.
Esas mücadele
kalpten başlayacak.
Başka bir yere çekmek yani.
Kalbi o da. Bu vazgeçilmez bir şeydir hocam. Yani belki...
İşte orada da şöyle bir şey var Mehmet abi. Çok güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi diyelim ya bu çocukların kalbiyle uğraşacak kardeşimiz, bu kardeşimiz, bu abimiz, bu falanca filanca. Bunlarla biz bu çocukları bir şekilde buluşturabilirsek hakikaten bir hani o kalbi imar ve ihya noktasında güzel, evet, bir yola ve sürece, evet, girecekler. Çok güzel. ben bunun cazibesini, bu oyunların cazibesinden nasıl yüksek tutacağım?
O da bizim şu anda
en büyük
bize düşen vazife.
Vazife, doğru. En büyük vazife bu.
Bu mesele hocam.
İyinin ve güzelin cazibesini arttırmak.
100 yıl evvel yok muydu? 200 yıl evvel yok
Hep
muydu?
Hep vardı.
Hep vardı değil mi? Kalbi
evet.
Gerekli yere odaklamak meselesi. Her Müslüman, o zaman kahvelerde gidermiş insanlar. Böyle bir alışkanlık varmış. 200 sene evvel başka şeylere müptelaymışlar. 300 sene evvel başka bir mesele varmış ama bu iş devam etmiş bir mücadele,
evet,
değil mi hocam?
Evet, kesinlikle.
Mesela bu tekrar kazanılacak bir mücadeledir. İleriki nesillere aktarılacak bir şeydir. Ki biz hep bahsediyoruz, ta Hazreti Adem'den gelen bir davadır. Mesele budur hocam.
Mehmet abi, çözdünüz meseleyi ya.
Ben kendi içimde çözdüm ama hala da şey yapmış değilim yani. Devam edecek bir şeydir. Ben de hepimiz uğraşıyoruz her an. Kalbimizle uğraşmak lazım hocam.
Bir de ilginç, hani bu işin ya bu halletmiştir. Dolayısıyla halletmişin de aslında bir garantisi yok.
O başka bir line'a geçiyor bu sefer.
Evet.
Başka bir imtihan açılıyor.
Evet,
bu
evet.
Bitmeyecek bir şeydir. Bittiği anda imtihan da biter zaten.
Evet. Evet. Ama özellikle bu hep de şöyle bir söylem vardır ya, işte ahir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu zamanda yaşananların belki son dönem olduğu için tarihte belki çok da örnekleri de bulunmayabilir. Teknoloji de bu anlamda böyle, hani belki ahir zamandan şeytan ve hizbinin böyle hızını arttırarak birçok şeyi
evet.
Önümüze deforme ettiğini, hani ayet-i kerimede geçiyor ya, bunlar diyor nesille oynayacaklar, ekinle oynayacaklar. Şimdi GDO'lu ürünler 3 nesil sonra Mehmet abi farelerde kısırlık ortaya çıkıyormuş.
Evet, evet.
Yani bu bizim 3 neslimiz 75 sene.
Tabii.
GDO'lu yediğimiz 10-15 senelik bir
hadise. Doğru, ne kadar tüp çocuk var, ne kadar kısırlık var.
Evet. Sonra bu özellikle şeylerin, teknolojik aletlerin ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkarttığı bir gizli gizli yürütülen bir takım genom çalışmaları var.
Evet.
Yani insanın belki sırrını çözmeye yönelik.
Evet.
Dolayısıyla onlara önceden müdahale etmeye yönelik.
Evet.
Hani önceden kız erkek biliniyordu falan filan ama bunun belki cinsiyetine kadar müdahale edebilecek. Bunları da konuşuyorlar, söylüyorlar, gündem yapıyorlar. Şimdi böyle bir ortam içerisinde hakikaten insanın değişimin hızı ve dönüşümün böyle fazlalığı karşısında hem kendi istikametini koruması hem de etrafındaki böyle insanların, çoluğun, çocuğun, evladın ya da vazifemizin olduğu bütün kesimlere yönelik o mesuliyetlerimizi yerine getirmek cidden büyük bir şey yani. Dini hani ateşi elde tutmak
doğru.
Gibi yani, kor.
Bu tabii zamanın ve zeminin şartlarına göre hadisenin zorlaşıp kolaylaştığı, riskli hale gelip daha belki de öyle bir zaman gelebilir ki yani insanlar, değil mi, öyleymiş daha asap devrinde. Ben işimi gücümü bırakayım, hiçbir şey yapmayayım, tamamen bu dini hayata yönelim dendiğinde Hazreti Ömer şey yaparmış yani, hadi artık çalışın, rızkınızı arayın dermiş yani. Mesela ama şimdiki devre geliyoruz, hadise bir başka boyuta, insanlar işte ya namazı kısaltalım mı, daha mı şey yapalım, birleştirip mi kılalım, işte nasıl çıkacağız gökdelenin falanca katından mesai saatinde falan. Sigara içmeye adam yarım saatte bir gidiyor ama diyelim ki bir öğlen ve ikindiyi vakit bulamıyor. O da ayrı bir alemdir
ya,
de.
İlginç.
Neyse yani bunların her biri farklı imtihanlar şeklinde karşımıza gelecek. Hocam en son kalemiz dedik ya demin, kalptir. Cenab-ı Hak diyor ki kalpleri çekip çeviren benim. Biz demek ki ona böyle yönlendiğimizde onun koruması altına gireceğiz hocam. O kalpte başlayan düzelmede bütün beynimize de vücudumuza da her yerimize de iyi olarak sirayet edecek. Biz bu formülü biliyoruz. Mesela ben şeyden korkmuyorum. İstedikleri kadar program çıksın, istedikleri kadar cazibedar şeyler çıksın. Bir insan ona yöneldiğinde o onları atlatacak şifası da içindedir yani. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş diyor. Bu ben eğer secde ediyorsam bir şeyden korkmam hocam. Ama secdem kesilmişse İşte o zaman korkmaya başlarım.
Evet.
Yani kendi alanımı terk etmiş olurum.
Evet, evet.
Ya bağımlılık gibi hocam ya. Biraz bağımlılık gibi bunlar. Yani öyle bağımlı şeyler varmış ki eskiden biz hani böyle belki 20-30 defa kullandıktan sonra bağımlı oluyormuşsun. Şimdi öyle şeyler varmış ki bu adamların çalıştığı 2-3 kullanımda adam müptela oluyormuş. Evet. Tamam mı? Ama yine bunları da önlemek bizim elimizde hocam.
İşte burada uyanık da olmak lazım Ömer evet. abi. Yani şimdi şeyler çok değişti, teknikler. Eskiden belli bazı şeylerdi. Şimdi adam oynadığın masumane bir oyunun ekranında evet, tabii, sana mesajlar
ne,
veriyor.
Altına ne veriyor?
Alt evet. metinde verdikleriyle evet. senin çoluğunu çocuğunu elinden kapıyor, kopartıyor yani.
Peki hocam benim şöyle düşünebiliyor muyuz? Bunu bir kul yaptı. Benim kalbimi, beynimi nasıl etkileyecek şeyleri geliştirdi? Peki benim bir namaza durup o kıldığım namaz benim kalbime, beynime neler veriyor acaba yani? Bir evet. secde bana ne veriyor? Öyle de düşünelim.
Evet.
Bununla mücadele edilmez hocam. Yeter ki samimi olarak o hali gösterelim. Ha bu coaching diyorsun ya, senin yazdığın kitaba geliyor bak. İstediğin kadar bir adamı coachingle birini bağla.
Ben demeyene yol açılmaz.
Ben deyip secdeye gitti mi adam o yol evet. açılacak hocam. Biz buna iman etmişiz. Biz bunu yaşamaya çalışıyoruz. Herkes için de geçerli olan budur.
Evet evet.
Hiçbir yani, korkum da yok.
Evet, İbn Arabi bu Hazreti Peygamber'deki işte en büyük tecellinin her peygamber için aslında evet. bir tecelli olduğunu söylüyor. Hazreti Peygamber'le ilgili en büyük tecellinin de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ferdiyet olduğunu söylüyor Mehmet abi. O da Hüdayi Hazretleri'nin açan rahı tevhidi, bulan sır tefridi, Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah dediği o beyitteki sırrı tefrittir. Yani ferd olma sırrı, biricik olma sırrı yani. Allah beni bu kadar insan içerisinde artı bir olarak yaratmış. O noktada insan Cenab-ı Hak'la hani Musa Efendi'nin bir ders şeyi vardı ya tarifi.
Evet.
Bütün insanlık ortadan kalkmış. Sadece sen varsın, bir de seni yaratan yani.
Evet.
Tek başınaymış gibi. Kulluğu sadece sen yapıyormuşsun gibi. Evet. Dolayısıyla o aslında teke teklik yani teke tek kalmak en önemli ufuktur diye düşünüyorum
Ömer. Zaten o da hani o nefsini bilme meselesi hocam. Fert dedin senin, ben dedim ne aslında?
Kişinin
nefsin
kendisi.
Değil mi?
Tabii tabii.
Nefsini bilirsen neyi bileceksin hocam? Nefsini bilen Rabbini de bilecek.
Tabii, tabii.
Mesela ya bunu işte bizim söylediğimiz zaten burada fark eden bir şey yok. İsterse 1500. yüzyıl olsun, isterse 2000 olsun, isterse dünyanın ömrü varsa 2300. yıl olsun. Fark eden bir şey olmayacak hocam.
Evet, evet, evet. Efendim hayrola inşallah önümüzdeki haftalardan itibaren de sizinle beraber olmaya devam edecek.
Bir şey daha var hocam, onu söyleyelim.
Buyurun.
Ben en sona kaldı. Bizim çok büyük bir dinleyicimizi kaybettik geçen hafta pazar gün akşamı Hafize halamızı kaybettik.
Allah
o bizim çok iyi bir dinleyicimizdi.
Öyle mi?
Hep evet. her hafta hatta ben başsağlığına vefat etti akşam gittim evlerine bana hemen götürdüler. Sizi çok severdi. Radyosu da hemen yanı başında onu gösterdiler. Bu radyo hep açıktı. Her programı dinlerdi Hafize halamız diye. Onu gösterdiler. Biz dinleyicilerden de onun için bir Fatiha rica ediyorum.
Öyle öyle mi peki? İnşallah hem Hafize halamız için hem de geçenlerde yine rahmetli Rahman'a tevdi ettiğimiz Abdullah Temikli evet. ağabeyimiz için dinleyicilerimizden bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif istirham ediyoruz. Efendim hayrola gelecek haftada sizinle beraber olacak inşallah. Biz her pazar ve tekrarı çarşamba günleri olmak üzere buradayız. Kalbimizin frekansı Erkam Radyomuzdayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.